Malaki sadece bir haberciydi ve onun hakkında çok az şey bildiğimiz doğru. Tanrı'nın ruhu Markos müjdesinde Rab İsa'nın soy ağacını vermeyerek aynı yöntemi kullanır. Bunun sebebi dört müjdenin her birinin Mesih'i değişik bir şekilde sunmasıdır. Matta onu kral olarak sunar. Eğer kral ise Davut'un soyundan gelmesi gerekir. Ve Matta böyle başlar. Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. Davut oğlu olması burada önemlidir çünkü Matta onu kral olarak sunar. Ama onu Tanrı'nın hizmetkarı olarak sunan Markos kitabına geldiğimizde Markos'un soy kaydıyla ilgilenmediğini ve bunu kitabına aktarmadığını görürüz. Bir hizmetkar için önemli olan işi becerip becerememesidir. İşe aldığınız herhangi birisi hakkındaki ilk düşünceniz budur. Ve Markos, Rab İsa'nın işi başarabileceğini ve başardığını göstermektedir. Aynı şekilde Malaki'de de önemli olan haberci değil, haberdir. Malaki'nin yazdığı tarihle ilgili görüş ayrılıkları da var. Benim söylediğim tarih İsa'dan önce 397 yıldır ki bu herhalde geç bir tarih. Günümüzdeki muhafazakar bilginlerin görüşü Malaki'nin 5. yüzyılın sonlarında geldiğidir. Bu da İsa'dan önce 397'ye yakın olur ama büyük bir olasılıkla bundan biraz daha öncedir. Önemli olan Malaki'nin Nehemya'nın zamanında peygamber olmasıdır. Tıpkı Hagay ve Zekeriya peygamberin Zerubbabel ve Yeşu'nun zamanlarında peygamber olduğu gibi. Malaki adlı bu adam peygamberlik kitaplarını Nehemya eski antlaşmanın tarihi kitaplarını tamamlarken tamamlamıştı. Büyük bir olasılıkla Nehemya'nın vali olduğu zamanda ya da o zamandan biraz sonra peygamberlik yaptı. Söylediğim gibi Malaki bir haberciydi ama önemli olan taşıdığı haberdir. Kendisi haberci kelimesini 3 kez kullanmıştır ve başka haberciler hakkında çok önemli 3 kayıt yapmıştır. İlk olarak Malaki 2. bölümde Levi'den Tanrı'nın habercisi olarak söz edilir. Malaki 2. bölüm 7. ayette kahinin dudakları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından öğüt aramalı çünkü o her şeye egemen Rabbin ulağıdır der. Bu ayet her habercinin, her ulağın, kutsal kitabı öğreten her kişinin Rabbin meleği habercisi olduğunu önermektedir. Yedi kiliseye hitap eden mesajın bulunduğu vahiy kitabında ise şu şekilde bu dile getirilir. Vahiy 2. bölüm 1. ayet. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. Ben bunun doğaüstü bir yaratık değil, kilisenin bir habercisinden yani kilisenin önderinden ya da vaizinden söz ettiğine inanıyorum. Uzun süredir vaizlik yapıyorum ve vaize melek deme fikri hoşuma aslına bakarsanız gidiyor. Pastörlere başka her şeyin dendiğini duydum. Ama onlara melek sözünü de eklemekte bir zarar görmüyorum. Çünkü kilise önderi de bir habercidir. İkinci olarak Malaki ayrıca haberci olarak vaftizci Yahya'nın gelişinde bildirdi. Malaki 3. bölüm 1. ayette işte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak der. Vaftizci Yahya İncil'in Malakisi'ydi ve eski antlaşmanın Malakisi'nin bıraktığı yerden başladı. Üçüncü örnek olarak haberciden 3. kez söz ettiğinde antlaşmanın ulağı olarak Mesih'ten söz eder. Yine Malaki 3. bölüm 1. ayette şunları okuruz. Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab. Eski antlaşmadaki Rabbin meleği kesinlikle Mesih'in beden alıp insan oluşundan önceki halidir. Malaki kutsal kitapta en çok sevdiğim kitaplardan biri yapan şey de Malaki'nin harika bir espri anlayışı olmasıdır. Tabii ki kutsal kitapta en sevdiğim 65 kitap daha var. O zamanlarda uğraştığı insanlarla uğraşabilmek için gerçekten de espri yeteneğine ihtiyacı vardı. Bir soru cevap yöntemine başvurdu. Önce Tanrı'nın İsrail'e verdiği bir bildiriyi ya da yanıtı yazardı. Sonra da İsrail'in her defasında kibirli ve sofistike bir şekilde alaycı olan cevaplarını yazdı. Bu cevaplar kibirli, gururlu, küstah ve hatta aşağılayıcıydı ama bana inanın, Malaki'nin Rab'den gelen iyi cevapları var. Ve bunlar Rab'bin cevapları olduğuna göre espri yeteneği olan Rab'dir. Umarım bu kitap size de büyük bir bereket kaynağı olur çünkü gerçekten harika bir kitaptır. İçindekilerini gruplandırırsak ilk olarak Tanrı'nın İsrail'e karşı sevgisi 1. bölüm 1 ila 5. ayetlerde yazılmıştır. Kahinlerin kutsal olanlara saygısızlık yüzünden azarlanması 1. bölüm 6. ayetten 2. bölüm 9. ayetin sonuna dek sürer. Halk sosyal günahlar yüzünden 2. bölüm 10 ila 17. ayetler arasında azarlanmaktadır ki Ulak'la ilgili peygamberlikte 4. olarak 3. bölüm 1 ila 6. ayettedir. 3. bölüm 7 ile 18. ayetlerde halk dini günahlar yüzünden azarlanmaktadır. 6. olarak Rabbin günü ve onu getiren doğruluk güneşi ile ilgili peygamberlik 4. bölümdedir. Malaki, Nehemya'nın uğraştığı aynı sorunlarla uğraşacak ve bu da Malaki'nin onunla aynı zamandaki insanlara hitap ettiğini gösterecektir. İlk sorun kahinliğin kirlenmesidir. İkincisi de yabancılarla evlenmeleri ve İsrailli karılarını boşamalarıdır. İnanın bana Tanrı bu konuda çok sert yaklaşmaktadır. Birçok kişi boşanma konusunu ele almamı istiyor. Ben Tanrı'nın sözünde karşıma çıkanları ele alırım ve Malaki'de de Tanrı boşanma konusunda konuşacak. Bundan sonra üçüncü sorun İsrail halkının Tanrı'ya ondalık ve sunularını vermeyi ihmal etmeleriydi. Emin olun ki Tanrı'nın kendisine sunu vermek konusunda herkesi kandıranlar hakkında söyleyecekleri hiç hoşunuza gitmeyecektir. İlk olarak Tanrı'nın İsrail'e karşı sevgisine bakalım. Malaki 1. bölüm 1. ayette Rabbin Malaki aracılığıyla İsrail halkına bildirisi der. Malaki ismi benim habercim anlamına gelir ki Malaki Tanrı'dan İsrail halkına son mesajı getiren bir postacı gibidir. Rabbin Malaki aracılığıyla İsrail halkına bildirisi diyor. Bir bildiri ya talimatları ya da hükümleri iletir. Tanrı'nın onları çok sert ve güçlü bir şekilde azarlamış olduğunu da göreceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken Tanrı'nın İsrail'e yani 12 oymağın tümüne hitap etmekte olduğudur. 12 oymağın gerçekte kaybolmaması ilginçtir. Sizce de böyle mi bilmiyorum. Bugünlerde bazı insanlara göre oymaklar kaybolmuş görünse bile onlar hiçbir zaman kaybolmamıştı. Bu mesaj İsrail'e 12 oymağın hepsinedir. Yurtlarına her oymaktan geriye çok az kişi döndü. Ama Tanrı onlarla konuştu ve doğrusunu isterseniz bence Malaki'nin mesajı buradan geri dönmeyen diğerlerine de ulaştı. Nehemya kitabı diğer ülkelere dağılmış olan Yahudilerle iletişimin olduğunu ortaya koyar. Tutsak oldukları ülke ile İsrail arasında gelip giden haberciler ve yolcular vardı. Bu mesajın 12 oymağın hepsine gittiğini de bu bölümde göreceğiz. Malaki 1. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rab sizi sevdim diyor. Oysa siz bizi nasıl sevdin diye soruyorsunuz. Rab Esav Yakup'un ağabeyi değil mi diye karşılık veriyor. Ben Yakup'u sevdim. Esav'dan ise nefret ettim. Dağlarını viraneye çevirdim. Yurdunu kırın çakallarına verdim der. Malaki'nin mesajı çok harika ve şaşılacak bir şekilde başlar. Rab sizi sevdim diyor. Ne kadar harika bir başlangıçtır. Bu insanların bu sözlere nasıl karşılık vereceğini düşünürsünüz. Yurtlarına geri döndüklerini ve Nehemya'nın zamanında Yeruşalim'in duvarlarını tekrar inşa etme konusunda cesaretlerinin biraz kırılmasına rağmen bir zenginleşmenin olduğunu ve tekrar kurulan tapınakta biçimsel olarak tapınmaya başladıklarını hatırlayalım. Tapınmayı bir ritüel olarak yerine getiriyorlardı ve dışarıdan her şey yolunda gibi görünüyordu ama onlar alaycı, mağrur, sofistike ve her şeyden usanmıştılar. Tanrı onlara sizi sevdim diyor ve onlara kulak verin. Oysa siz bizi nasıl sevdin diye soruyorsunuz. Bu insanların Tanrı ile böyle konuşacak kadar yüzsüz olduklarına inanabiliyor musunuz? Bizi ne zaman sevdin diye soruyorlar. Günümüzde de kilisede aynı soruyu soran, bugünlerde başımıza gelenlere bakın. Tanrı'nın bizi sevdiğini nasıl söyleyebilirsiniz diyenler olduğuna inanıyorum. Tanrı başından beri İsrail'i sevdiğini çok açık bir şekilde ifade eder. Tanrı'nın birilerine onları sevdiğini söylediğini duymak için kutsal kitapta iyice ilerlemenizin gerekmesi ilginçtir. Ama yasanın tekrarına geldiğinizde ki o zamana kadar Musa'ya gelmiş olursunuz, 40 yıldır çöldeydiler ve onları Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inandırmak zor olacaktı ama Musa'nın yasanın tekrarı 10. bölüm 15. ayette söylediklerine bakın. Öyleyken Rab atalarınızı sevdi, onlara bağlandı der. Tanrı bu sözleri herkese söylemiyordu. Tufan ve ondan sonraki zamana baktığımızda Tanrı'nın bu sözleri kimseye söylemediğini görürüz. Tanrı hiçbir zaman İbrahim'e onu sevdiğini söylememişti ama tabii ki onu seviyordu. Burada önemli olan Tanrı'nın insanlara onları sevdiğini söylemesi için acele içinde olmadığıydı. Ama burada öyleyken Rab atalarınızı sevdi, onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti denir. Tanrı şimdi sevgisini kanıtlamaya hazırdır. Ve cevabı şöyle. Rab Esav Yakup'un ağabeyi değil mi diye karşılık veriyor. Ben Yakup'u sevdim. Esav'dan ise nefret ettim. Dağlarını viraneye çevirdim. Yurdunu çölün çakallarına verdim. Bu Tanrı'nın onlara söylediği müthiş bir sözdür. İnsanlar Tanrı'nın sevgisini sorguluyorlar. Tanrı'nın kendilerini sevdiğinden kuşku duyuyorlardı ve Tanrı onlara uluslarının başlangıcını hatırlatıp Yakup ve Esav'ın ikiz kardeş olduklarını ve kendisinin en başından ikisi arasında bir fark gördüğünü Yaratılış 25. bölüm 22. ve 23. ayetlerde söyler. Ama Yakub'u sevdiğini söylemesi 1500 yıl sonrasına denk düşer. Bu bir sorun oluşturur. Tanrı neden Yakub'u sevdiğini ama Esav'dan nefret ettiğini söylesin. Bir öğrenci teoloji okulundayken hocasına aynı soruyu yöneltir. Bir sorun var der. Tanrı neden Esav'dan nefret ettiğini söyler. O dönemde öğretmen olan Dr. Thomas'ın cevabı şudur. Bu ayet benim için de bir sorun oluşturuyor ama benim sorunum Tanrı'nın Esav'dan neden nefret ettiği değil de neden Yakub'u sevdiğini söylemesidir. Gerçek sorun budur. Dostlarım buradaki gerçek sorun Tanrı'nın bu insanları sevdiğini neden söylediğidir. Ama anlamamız gereken bir şey daha var. Tanrı bu sözleri Yakup ve Esav uzun tarihleri olan iki büyük ulus haline gelene kadar söylemedi. Bu yüzden Tanrı Yakup'u Yakup'un kalbinde ne olduğunu bildiği için söylediğini söyler. Yakup'un Tanrı'yı arzulayan biri olduğunu ama Esav'ın onu hiçbir şekilde arzulamadığını Tanrı biliyordu. Ama Tanrı'nın burada Malaki'de böyle bildiriyi yapmaya hazır olabilmesi için 1500 yıllık bir tarih gerekti. Burada sevme ve nefret etme konusundaki farkın Esav'ın soyundan gelen ulus olan Edom ile Yakub'un soyundan gelen ulus olan İsrail'in yaşamlarının Tanrı birini sevip diğerinden nefret ettiğini söylediğinde onun haklı olduğunu gösterdiğini anlamalıyız. Malaki 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Edomlular biz ezildik ama yıkıntıları yeniden kuracağız deseler de her şeye egemen Rab şu karşılığı verecek. Onlar kurabilirler ama ben yıkacağım. Ülkeleri kötülük ülkesi, kendileri de Rabbin her zaman lanetlediği halk olarak tanınacak. Bunu gözlerinizle görünce Rab İsrail sınırının ötesinde de büyüktür diyeceksiniz diyor. Tanrı'nın onlara söylediği şey şu, Esav ve Yakup'tan gelen bu uluslara yaptıklarım ve davranışlarım Yakup'u sevdiğimi ve Esav'dan nefret ettiğimi gösteriyor. Tanrı Edom'u yargıladıktan sonra Edom bir daha ayağa kalkamadı. En son ne zaman bir Edomlu gördünüz? Bugünlerde ortalıklarda yoklar. Modaları yıllar önce geçti. Tanrı Edom'u yargıladı ve bu davranışı hem sevgiye hem de nefrete benzer. Ve Tanrı İsrail'e sizi sevdiğimi gösterdim diyor. Başlangıçta bu sözleri söylememişti çünkü bu sözlerin kanıtlanması için beklemesi gerekti. Bu da Tanrı'nın seçiminin kaprise veya keyfe bağlı olmadığını gösterir. Tanrı böyle seçimler yapmaz. Bunu destekleyecek bir şey olmalıdır. Tanrı'nın halkıyla gerçek bir ilişkisi vardır. Tanrı bu ulusun babasıydı. Onların Rabbi, Tanrısı ve ayrıca da yargıcıydı. Ve onları en sert şekilde yargıladı. Hatta ileride İsrail'i Edom'u yargıladığından daha sert bir şekilde yargılayacaktır. Ama bu Mesih'i reddettikleri için olacaktır. Günümüzde Tanrı sevgidir lafı bolca kullanılır. Tanrı'nın sevgi olduğunu söylemek soyuttur. Tanrı İsrail'e kendisinin sevgi olduğunu söylemez. Sizi sevdim ve bunu gösterdim der. Tanrı insanlığa onları sevdiğini uzun bir süre söylemedi ama bunu söylemeden çok uzun bir süre önce kanıtladı. Tanrı bunu başlangıçtan beri göstermektedir. Adem ve Havva'nın hayatında İbrahim çağırdığı zamanlardan şimdiye kadar Tanrı bunu göstermektedir. Kahinler kutsal şeylere saygısızlık yüzünden azarlanacaklardır. Malaki 1. bölüm 6. ayet her şeye egemen Rab adını küçümseyen siz kahinlere, oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir diyor. Eğer ben babaysam hani bana saygınız? Eğer efendiysem hani benden korkunuz? Oysa siz adını nasıl küçümsedik diye soruyorsunuz der. Musa ve Davut hakkında bile söylenen en iyi şey Yahve'nin hizmetçileri olduklarıydı. İkisi de Tanrı'nın hizmetçileriydi ama Tanrı tüm ulusun oğlu olduğunu söyler burada. Burada onlara ulusla böyle bir ilişkisi olduğunu hatırlatmaktadır. Efendiysem hani benden korkunuz diyor. Oysa siz adını nasıl küçümsedik diye soruyorsunuz. Tanrı'nın kendileri hakkında bunları söylemesine çok alınmışlardı. Bizler harika çocuklarız. Tapınağa gidiyoruz. Bütün törenleri, ayinleri yerine getiriyoruz ve çok sadığız. Gerçekten de İsrail ulusunun sütunlarıyız diyorlardı. Ve sen bize adını küçümsediğimizi mi ima ediyorsun? Senin adını nasıl küçümsüyoruz diye soruyorlardı. Tabii ki anne ve babalarına saygı gösteren çocuklar bulmak için çok öncelere, medeniyetin olmadığı zamanlara gitmeniz gerek. Modern ve uygar yöntem anne ve babaya saygıyı pek desteklemiyor ama o zamanlarda saygı gösteriyorlardı. Bu yüzden de Tanrı bunu örnek olarak kullanır. Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir ama siz bana saygı göstermiyorsunuz der. Bu onların içinde yer etmeliydi ama etmedi çünkü etraflarında sert bir kabuk vardı. Çok kibirli, kendilerini beğenmiş, kendi kendine yeten insanlar olduklarını düşünüyorlardı. Bu sadece günümüzdeki gençlerin değil, bütün insanların bir portresidir. Biz genç insanları söz dinlememekle suçluyoruz ama yaşlı olanlar da söz dinlemiyor. Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri çoğu zaman ortada. Tanrı İsrail'e adımı küçümsüyorsunuz der ve onlar incinmiş görünürler. Dindar performansları çok etkileyiciydi. Eminim ki çoğumuz bunlar kesinlikle çok canlı bir grup ve kesinlikle Tanrı'ya tapınıyorlar derdik ama doğrusunu söylemek gerekirse Tanrı'dan çok uzaktılar. Yüreklerinin derinliklerinde Tanrı'nın adını küçümsüyorlardı. Malaki 1. bölüm 7. ayette hem sunağıma murdar yiyecek getiriyor hem de yiyeceğe nasıl murdar ettik diye soruyorsunuz der. Tapınağa o kadar düzenli bir şekilde gittikleri halde Tanrı'nın adını nasıl küçümseyebiliyorlardı? Tanrı onlara açıklamaya başlar. Sunağıma murdar yiyecek ekmek getiriyorsunuz der. Ekmek sözcüğünün sunakta sunulan kurbanı ima ettiğini açıklamamız gerekir. Bizim adaklık et diyeceğimiz şeydir yani kurbanlık hayvan. Tanrı 8. ayette aslında bundan bahsettiğini açıklığa kavuşturacaktır. Tanrı sunuların murdar olduğunu söyler ama onlar bunu kabul etmezler. Tanrı'nın neden bahsettiğini bilmiyormuş gibi davranırlar. Sonra Tanrı onlara diyor ki, Rabbin sofrası küçümsenir demenizle bunu yapıyorsunuz. Küçümsenir olduğunu söylediler ve davranışlarıyla ve yaşamlarıyla bu sofrayı küçük gördüler. Tanrı bu insanlara topraklarına geri dönen ve yuvalarına yerleşen geri kalan Yahudilere hitap eder. Şu anda çok mutlu bir şekilde kendi ülkelerindeler. Yurtlarına döneli 100 yıldan fazla zaman geçti. Tutsaklıkları artık unutulmaya başladı ve zengince yaşıyorlardı. Ancak Tanrı'dan uzaktılar. Tanrı onlara bir şeyler söylediğinde ona cevap vererek küstah bir davranış içerisinde giriyorlardı. Belki şimdi beni dinlemeye istemeyeceksiniz. Çünkü Rabbin şimdi söyleyecekleri o kadar acı ki sizi de rahatsız edecek. Malaki 1. bölüm 8. ayette kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı? Ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi diye Tanrı sorar. Burada adaklık hayvanlardan bahsedildiği çok açıktır. Tanrı İsrail'e en baştan herhangi bir şekilde sakat veya kirletilmiş olan hiçbir şeyin kendisine sunulmaması gerektiğini açık bir şekilde belirtmişti. Tanrı için fedakarca vermiyorsunuz dedi. Tanrı'nın kendilerine verdiği talimatlara bakın çok daha iyi bunu anlayacaksınız. Leviler 22. bölüm 20 ila 23. ayetler arasında şöyle der. Kusurlu olanı sunmayacaksınız çünkü kabul edilmeyecektir. Kim gönülden verilen bir sunuyu ya da dilek adağını yerine getirmek için Rabbe esenlik kurbanı olarak sığır veya davar sunmak isterse kabul edilmesi için hayvan kusursuz olmalı. Hiçbir eksiği bulunmamalı. Kör, sakat, yaralı, irinli, kabuklu ya da uyuz bir hayvanı Rabbe sunmayacaksınız. Yakılan sunu olarak sunak üzerinde Rabbe böyle bir hayvan sunmayacaksınız. Organlarından biri aşırı büyümüş ya da yeterince gelişmemiş bir sığırı veya davarı dilek adağı olarak sunabilirsiniz. Ama gönülden verilen bir sunu olarak kabul edilmezler. Tanrı onlara sundukları kurbanın dünyanın günahını ortadan kaldıran kusursuz Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'in bir modeli olduğunu söylemeye çalışır. Kusurlu olan her sunu Rab İsa Mesih'e bir hakarettir. Tanrı bu buyruğu Levililerde de anlamamış olabilirler diye yasanın tekrarı 15. bölüm 21. ayette tekrar verir. Bir hayvanın özürü varsa, topal ya da körse, herhangi bir ciddi sakatlığı varsa onu Tanrınız Rab'be kurban etmeyin der. Bizler günümüzde İsrail'de o zaman yapılanlara benzer ne yapıyoruz? Elçi Paulus'un son zamanlarda yaşayacak insanları 2. Timoteus 3. bölümde Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar diye tanımlamıştı. İnsanlar dindar gibi görünebilir. Günümüzde yaşayan sözde Hristiyanların birçoğu gösterişli bir dindarlığı da sergiler. Elçi Paulus onlardan Tanrı yolundaymış gibi görünür diye bahseder. Tanrı'nın buradaki azarlamasını kendimiz için bir tehlike sinyali ve kırmızı bir ışık olarak algılamalıyız. Bu kiliseye giden insanlar için bir mesajdır. Vaizi dinlerler, dinlerine çok bağlıdırlar, çok muhafazakarlardır ve amin derler. Din dilini iyi bilirler ve kullanırlar. Birçok dindar söz edebilirler. Tatsız bir ahlakla tatmin olmuş durumdadırlar. Gerçeğin bir biçimini veya dışsal şeyleri yerine getirebilirler. Ama size şunu söyleyeyim ki tapınmaya bu şekilde yaklaşarak Tanrı küçümsenebilir. Siz ama ben Tanrı'ya hiçbir zaman hasta bir inek getirip onu sunmadım diye itiraz edebilirsiniz. Tanrı'nın ayetimizde ne söylediğine bir bakalım. Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab, yani vergilerinizi o hasta inekle ödemeye çalışın bakalım. Eminim ki 2000 yıl önce İsrail'de yaşayan bir kişi sunu kutusunun önünde oturup insanların nasıl sunu verdiklerini seyrederken bazıları ne verdiğimi seyretmeye ne hakkım var diye düşünmüşlerdir. Bunu seyreden kişi Rab İsa Mesih'tir ve bana öyle geliyor ki pazar günleri siz ondalıklarınızı verirken de omzunuzun üstünden size bakıyordur. Dışarıda güzel bir yemek yediğinizde verdiğiniz kadar parayı sunuya veriyor musunuz? Tanrı'nın işine gösteriş yapmak için yaptığınız işlere verdiğiniz kadar veriyor musunuz? Dostlarım, yaşlı ve hasta inek bugün hala kiliselere götürülmektedir. Bu İsrail'in kullandığı bir yöntemdi ve inanın Tanrı bunu yanlarına bırakmayacaktır. Tanrı bu sözleri ince bir alayla söyler. Tanrı aynı zamanda çok açık bir şekilde kendisine hasta bir inek getiremeyeceğimizi de söyler. Vergilerimizi hasta bir inekle veremezsiniz. Bugün vergi vermem gerekir diye itiraz edebilirsiniz. Tabii ki vermeniz lazım. Ama aynı şekilde Rab'be de vermelisiniz. Bunu yüreğinizdeki sevgiden ötürü yapmanız gerekir. Rab İsa beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi. Bugün ondalık yasası altında olduğumuzu düşünmüyorum. Yine de Musa'nın yasası altında birden fazla ondalık olması ilginçtir. Biz iki ondalık olduğunu biliyoruz ve birçok insan da üç tane olduğunu düşünüyor. Bu da o insanların kazandıklarının %30'unu Tanrı'ya verdikleri anlamına gelir. Malaki'nin zamanlarındaki İsrailliler çok akıllıca davranıyordu. Bir inek hastalandığında ya da bir koyun bacağını kırdığında yarasının üstünü örtüp hemen tapınağa Tanrı'ya kurban etmeye götürürlerdi. Tanrı böyle bir kurbanı kabul etmeyeceğini söyler. Günümüzde sunulan sunuların kaçının Tanrı tarafından gerçekten kabul edildiğini merak ediyorum. Bizlere Tanrı'ya yaptığımız herhangi bir sununun eski antlaşmadaki kahinlerin yaptığı sunu gibi olduğu söyleniyor. Günümüzde inananlar Tanrı'nın önünde kahinlerdir ve lütufla vermemiz gerekir ama lütufla vermek verebileceğimizin en azını vermek anlamına gelmez. Maalesef her pazar kilisede kutsal şeylere saygısızlığa tanık olduğumuza inanıyorum. Dostlarım, kiliseye girip sunu kutusuna armağanın üzerinde kan ya da fedakarlık olmadan bir şey koymak saygısızlıktır. Doğrusunu isterseniz bazen vermenin yanlış olduğuna da inanıyorum. Birçok kişi bir futbol maçına gitmek için bir sürü para veriyor. Tanrı eğer böyle bir şey için o kadar para verip sonra benim evime gelip sunu olarak birkaç kuruş veriyorsan ve benim için bir şey yaptığını düşünüyorsan yanılıyorsun der ve Tanrı burada çok ağır bir şekilde konuşur.